Bugün Galatyalılar 5. bölümü açalım her birimiz. Ve belki hemen hatırlayacaksınız. Haftalar öncesi Luka kesiminden biliyorsunuz devam ediyoruz. Luka kesiminden devam ederken 4. bölüme kadar gelmiştik. Ve Luka 4. bölümde ki o son konuşmada 4. bölümün ilk 16 ayetini ben ele almıştım. Hatırlarsınız o ilk 16 ayet üzerinde durup oradaki ruhsal içeriği size anlatmaya, açıklamaya çalışmıştım. Ve oradaki 16 ayeti anlamaya çalışırken Rabbimizin bizleri günahın o korkunç olan 4 yönünden. Neydi bu 4 yön? Hiç hatırlayamazsınız ben eminim. Birincisi ruhsal yoksulluktan, tutsaklıktan ve ruhsal körlükten ve ruhsal ezilmişlikten nasıl bizi özgürlüğe kavuşturduğunu, bizleri nasıl kurtardığını ve sahip olduğumuz bu özgürlüğü gerçekten kötü yolda değil ama Rabbimize onur getirecek şekilde, ona yücelik getirecek şekilde nasıl kullanmamız gerektiğini burada altını çizerekten vurgulamıştım. Ve o kesimi ifade ederken, açıklarken Galatyalılar 5. bölümden 13. ayeti kullanmıştım. Galatyalılar 5. bölümün 13. ayetinde şöyle bir ifade yer alıyordu. Kardeşler, özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Yani Tanrı bizi özgür kıldı, hamdolsun. Ne için özgür kıldı? Günaha devam etmek için değil, günahlı hayatı sürdürmek için değil, tersine günahlı yaşamı geride bırakıp ondaki güzellikleri, o güzel değerleri hayatımızda yansıtarak birçoklarının da kurtuluşu için aracı olmamızı istiyor değerli kardeşler. Onun için biz eğer günaha bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürürsek o zaman Rabbin kölesi değil günahın kölesi durumuna düşmüş oluruz diye ifade etmiştim burada. Onun için bu ayet beni çok etkilediğini söylemiştim, 13. ayet. Ve bu 5. bölümün 13. ayetinden sonraki ayetleri okumaya başladım. Dedim ki evet, bu ayetler de çok yerinde ve güzel ayetler. Onun için düşündüm bu 13'ten sona kadar olan o parçayı birlikte okuyalım. Çok güzel. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Birbirimizi kemirenler, birbirimizi acıtanlar, üzenler konumunda olmayalım. Tam tersine Rabbimizi en güzel bir şekilde yansıtma gayreti içerisinde olalım. Biliyorsunuz zaman zaman yeri geldiğinde içinde bulunduğumuz bu inancın, izlemekte olduğumuz inancın bir din olmadığını benim ağzımdan sık sık duymuşsunuzdur. Bir yaşam tarzı, bir yaşam biçimi olduğunu sürekli yeri geldiğinde vurgulamışımdır. Onun için bizim kurtuluşumuz bir takım kurallara bağlı değil, bizim kurtuluşumuz tamamıyla Tanrı'nın inayetine bağlı olduğunu da defalarca burada ben altını çizerekten vurguladım. Çünkü kutsal olan yasanın gölgesinde kalarak korkuyla yaşamakla sevgili kardeşler, arkadan o yasanın gölgesinde onun bize verdiği o baskıyla, o baskı altında kalaraktan yaşamakla kutsal ruhun denetiminde, onun önderliğinde yaşamak arasında çok ama çok büyük bir fark olduğunu görmemiz, anlamamız gerekiyor. Ama maalesef kardeşler de buna mutlaka dahildirler. Yasa ile inayet arasındaki farkı anlamakta bazen zorluk çekiyoruz. Yani sanki bir hizmette bulunuyorsak bunu zorunluymuşuz gibi. Üzerimizde bir yük varmış gibi. Sanki üzerimizde hani küçüklükten beri hep şey yaptık ya, korkutulduk ya, bak bunu yap, eğer yapmazsan çarpılırsın. Şunu yap, eğer yapmazsan bak şöyle olur deyip de o korkuyla yapılan hizmetin ne hizmet olduğu ne de yarar getirdiğini hepimiz buna mutlaka tanık olmuşuzdur. Onun için yasayla inayet arasındaki bu ayrımı çok iyi, çok net bir şekilde görmemiz lazım. Onun için bu Galatyalılar mektubu yasayla inayet arasındaki, lütuf arasındaki o farkı, kayrı arasındaki farkı en güzel, en arı bir şekilde, net bir şekilde açıklayan diyebilirim ki tek kitaptır. Romalılar da buna dahil ama Galatyalılar mektubu tamamıyla bu noktayı ele alıyor ve çok güzel bir şekilde açıklığa kavuşturuyor değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz hamdolsun yasanın o kuralcı bağlarından, o yargısından, suçlu çıkarmasından ne yapmıştır? Bizi özgürlüğe kavuşturmuştur. Bu özgürlük, Rab İsa Mesih'in bize sağlamış olduğu özgürlük, önceki dönemlerde de ifade ettiğim gibi gerçekten de ifade etmekte zorlandığımız bir özgürlüktür. Çünkü bunun adı Mesih'te özgürlük. Mesih'te özgürlüğün adı çok çok farklı bir özgürlük. Sahip olduğumuz özgürlüğün çok daha ötesinde olan bir özgürlük. O Luka 4. bölümden size konuşurken cezaevinden kurtulmaktan çok daha öte bir özgürlük olduğunu söylemiştim. Çünkü bu özgürlük bize günahın getirmiş olduğu yargıdan özgür ediyor. Özgürlüğe kavuşturuyor. Ötekisi bizi cezaevinden çıksak bile, özgürlüğe kavuşsak bile yine de birçok şeylerin içerisinde boğuşmaya devam ediyoruz. Ama Rabbin verdiği özgürlük, bizde yarattığı o esenlik, o sevinç bizim bu içinde bulunduğumuz yeryüzünde çok daha böyle dik, çok daha böyle ayık ve uyanık bir şekilde, sağlam bir şekilde durarak hayatımızı devam etmemizi sağlıyor. Onun için diyebiliriz ki bu özgürlüğün adı Mesih'te özgürlüktür. Bakın toplumlara, birçok insan özgürlükten söz ediyor değil mi? Ve özgür sevgiden söz ediyorlar ya da ne bileyim özgür yaşamdan söz ediyorlar. Ama özgür yaşamdan, özgür sevgiden, özgürlükten söz eden insanlara bakıyorsunuz, kendileri özgür değiller. Bir takım şeylerin tutkusu, bir takım şeylerin etkisi altında onların kölesi durumundalar sevgili kardeşler. Onun için bizim bu özgürlük diye ifade ettiğimiz özgürlük ne yapar? Bizi yanlış yapmaktan geri tutar. Rab İsa'nın sağladığı özgürlük bizi yanlış yapmaktan geri tutar. Ama o sağlanan özgürlük bizi yanlış yapmaktan özgür tutarken elimizi kolumuzu bağlamaz. Öbür taraftan da ne yapar? Doğruyu yapmamıza yardım eder. Yani bir taraftan geri kötüyü yapmaya konusunda bizi geri tutarken elimizi kolumuzu bağlamaz. Bizi bir kutu içerisine saklamaz. Ama öbür taraftan da bizi ne yapar? Doğruyu, iyiyi yapmamız için bizi teşvik eder, bizi destekler sevgili kardeşler. Onun için onun izinden yürüyerek, onun izinde kalarak hizmet etme arzusu nereden kaynaklanması lazım? Rabbe olan sevgiden kaynaklanması lazım. Eğer sen hizmet ediyorsan, eğer sen bir şeyler yapma arzusu içerisindeysen bu topluluk için, Rabbe olan sevgiden kaynaklanması lazım. Eğer Rabbe karşı gerçek anlamda sevgin varsa, emin olun, ben bunu iddia ediyorum, verdiğin hizmetin de bir anlamı var, değeri var ve verdiğin hizmetten de ne mırıldanırsın, mırıldanaraktan yaparsın, ne de ahlayarak, pofluyarak yaparsın. Onu içten, candan, yürekten yaparsın. Neden? Çünkü Rabbe olan sevgiden dolayı. Tamam, birbirimize karşı sevgimiz olacak ama eğer benim hizmetim Rabbi olan sevgiden dolayı kaynaklanıyorsa bence başka bunun önüne hiçbir şey geçemez. Bundan çok daha üstün bir şey kesinlikle olamaz. Onun için Kutsal Kitap'ta 14. bölümde Yuhanna 14'te 15. ayette diyor ki beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz diyor. Beni seviyorsanız. Demek ki boyun eğmek neyin ifadesi oluyor? İtaat etmek, boyun eğmek bir sevginin ifadesi oluyor. Demek ki şöyle söyleyeyim. Bir kişi eşini sevdiğini söyleyip, ona değer verdiğini söyleyip, ona hayran kaldığını söyleyip de gözü başka kadınlardaysa biz buna nasıl inanabiliriz o kişinin gerçek anlamda eşini sevdiğini? Mümkün değil, değil mi? Eğer kişi eşini seviyorsa eşinin mutluluğu için ne yapar? Emek verir. Değil mi? Özen gösterir. Gayret eder. İşte bizim de Rabbimize olan sevgisi tam böyle olması lazım. Eğer benim Rabbime karşı sevgim varsa ben o Rabbimi mutlu etmek için, o Rabbime övgü getirmek için, yücelik getirmek için en iyisini yapma gayreti içerisinde olmam gerekiyor sevgili kardeşler. Yani zorunluluktan değil, sevgiden kaynaklanması lazım. Sevdiğim için ne diyor? Eğer beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Eğer Rabbim buyruklarını getiriyorsak zorunluluktan dolayı değil, Rabbi olan sevgiden dolayı biz Rabbimizin buyruklarını yerine getirme çabası içerisindeyiz sevgili kardeşler. Ben hiçbir zaman hayatımın hiçbir alanında yaklaşık 32 yıldır iman hayatında hiçbir zaman şunu görmedim sevgili kardeşler. Eşinin bir kadının çünkü sevgiye muhtaç varlıklar olduğu için Kutsal Kitap'ta da bakarsanız evlilik konusunda konuşurken de söylemiştim. Hep sevme buyruklarını erkeğe vermiş. Hep erkeğe diyor karını sev, karını sev. Benim seni sevdiğim gibi sen de eşini sev, bedenini sevdiğin gibi eşini sev. Hep sevme buyruklarını erkeğe vermiş sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki eğer bir kadın sevildiğini biliyorsa, sadece biliyor değil ama bunu da gözleriyle tanık oluyorsa, hayatında görüyorsa ki evet ya eşim beni gerçekten seviyor. Gerçekten beni seviyor. Bunu görüyorsa ben hiçbir şekilde 32 yıldır bunu görmedim. O eş kocasını aldatsın. Ya da kocasına boyun eğmesin. Öyle diyelim. Bırak aldatmayı, boyun eğmesin. Seve seve içtenlikle boyun eğiyor. Ama biz toplumumuza baktığımız zaman boyun eğme evet söz konusudur ama zorunluluktan dolayı. Zorunluluktan dolayı. Sadece düzen bozulmasın, çocuklar ortada kalmasın, el aleme rezil olmayalım diye o evlilik, o birliktelik zorunlu bir şekilde devam ettiriliyor sevgili kardeşler. Ama Rab bize açıkça söylüyor, bu sevgiden kaynaklanması gerekiyor değerli kardeşler. İmanlı değişmiş midir? İmanlı iman ettiğinde değişmiş midir? Değişmiştir. Değiştiği için yepyeni bir doğası var mıdır imanlının? Vardır. Peki iman ettiğinde evet. Teşekkürler, ne kadar güzel bak. Önceleri bu da Rabbin bir inayeti değil mi? Ağlayaraktan gelirdi, annesini alır götürürdü. Bu da Tanrı'nın inayeti sevgili kardeşler. Geldi, haber verdi, gitti. Değil mi? Ama yine de yeni değişmiş bir kişi de olmuş olsa eski doğası bir tarafa gitmiş midir? Eski doğası tamamen yok olup gitmiş midir? Yok olup gitse zaten bizim günah işlememiz mümkün olmazdı, değil mi? Eski doğası mutlaka yine yerindedir. Belki ben hep o örneği veriyorum. Üzerine taş konulduğunu düşünün. Ama fırsat verdikçe kafasını çıkartan bir yapıya durumda olan bir konumda varlığını yine içimizde, eski doğamız varlığını yine içimizde sürdürmeye devam ediyor. Onun için benlik ruha karşı, ruh da benliğe karşı savaşıyor değerli kardeşler. Ve bedensel varlığımız bu yeryüzünde devam ettiği sürece de bu ruhsal savaş kesinlikle devam edecek. Rabbin gelişine kadar bu devam edecek. bu ruhsal savaş, biz bu beden buradan ayrılıncaya kadar bu ruhsal savaş içerisinde mutlaka devam edeceğiz. Onun için yapmak istediğimiz şeyleri yapmada her zaman zorlanıyoruz, değil mi? Ben mesela burada arada bir örnek verdim. Bazen çıkıyorum, içimden geliyor bir ama diz çöküyorum. Böyle içimden bağıraraktan, içimi boşaltaraktan, bazen gözyaşlarıyla dua ediyorum orada. Yani benim değişmiş olan doğam bunu yapıyor düzenli bir şekilde. Ama eski Recep, o çürük Recep, o eski doğa buna engel olmaya çalışıyor. Araya bir takım şeyleri sokmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bunu mutlaka sizler de kendi hayatınızda bunu defalarca gördünüz. Rab için adım atmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyler yapma gayreti içerisindesiniz. Bir bakıyorsunuz araya bambaşka bir şey giriyor. Eski doğa, eski benlik araya mutlaka engel olmak için bir şeyler buluyor ve sokuyor. Onun için Pavlos bunu çok güzel dile getiriyor Romalılara yazdığı mektupta. 7. bölümde 18. ayette diyor ki içimde iyiyi yapmaya istek var diyor. Hepimizin yüreğinde var değil mi? İyilik yapmaya, güzel olanı yapmaya bir istek var. Pavlos'un da yüreğinde bu istek vardı. Hiçbir zaman kaybolmadı. Ama diyor ki güç yok, güç. İstek var ama yerine getirecek güç yok. Demek ki diyebilir miyiz? Aslında bu her birimizin temel sorunu. Her birimizin temel sorunu sevgili kardeşler. Kaç kez Rab yönünde karar verdik, adım attık ve orada kaldık. Attığımız adıma attık, öne çıktık, adım attık ve orada kaldık. Ondan öteye gidemedik. Verdiğimiz sözde duramadık kaç kez. Bu neyi gösteriyor? Rabbin gözünden önünde ne kadar yetersiz olduğumuzu, ne kadar güçsüz olduğumuzu gösteriyor. Güç nereden geliyor? Güç bizim varlığımızdan gelmiyor. Güç bizde olan kutsal ruhtan geliyor sevgili kardeşler. Demek ki o güçten yararlanmak mı istiyorum ben? O zaman o güce ben izin vermem gerekiyor. Kutsal ruha izin verdiğim oranda kutsal ruh benim hayatımda egemen. İşte o zaman ben kutsal ruhla dolmuş oluyorum. İzin verdiğimde ve ne yapıyor? Yerine getirmek istediğim şeyi yerine getirme konusunda bana gereken desteği, gücü, içmeyi veriyor. Hamdolsun. Onun için şunu ifade etmekte yarar var. Sahip olduğumuz, Rab İsa Mesih'e evet demekle, iman etmekle sahip olduğumuz yeni yaşam, kendin yap buyruğuyla işlemiyor. Yani sahip olduğumuz yaşamı kendimiz sürdürmemiz, kendi başımıza sürdürmemiz mümkün değil sevgili kardeşler. Bu içinde yaşadığımız yeryüzünde. Demek ki yaşam kesinlikle kutsal ruhun yönetimine terk edilmesi lazım. Onun ellerine teslim edilmesi lazım. Kesinlikle. Hangi yönünü besliyorsan o yönün güçlü duruma geliyor. Eğer Tanrı sözüyle ruhunu besliyorsan ruh güçlü. Ama dünyasal zevk ve arzularla, çekicilikle benliğini besliyorsan benlik senin üzerinde egemen olacaktır. Seni yönetecektir değerli kardeşler. Onun için hangi yönünü beslersen o yönünün ürettiği meyveler diyelim senin hayatında yansıyacaktır. Değil mi? Eğer benliği beslediysen benliğin meyveleri senin hayatında yansıyacak. Eğer ruhunu besliyorsan ruhun meyveleri senin hayatından yansımaya başlayacak. Onun için kutsal sözde biliyorsunuz bu meyve verme konusu çok çok özel bir şekilde, geniş bir şekilde ele alınıyor ve ilginç bir konu gerçekten. Ve baktığımız zaman normal güncel yaşama da baktığımız zaman hiçbir ağaç, meyve veren bir ağaç gövdeden ayrılarak gezip dolaşmıyorlar. Yani hiçbir ağacın dalları gövdeden ayrılıp kendi başlarına meyve vermiyorlar. Onlar meyve verebilmesi için ağaçta, ağacın o gövdesinde dalların kalması gerekiyor. O gövde de toprakta kalması gerekiyor ki ürün verebilsin. Onun için kutsal kitapta Yuhanna 15. bölümde çok açık, çok net bir şekilde bize ifade ediliyor 4. ayette. 15. bölümün 4. ayetinde. Bende kalın diyor. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve vermez. Yani ne demektir bu? Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bunun için de diyor, siz de bende kalmanız gerekiyor. Demek ki onun yönetiminde, Rabbin yönetiminde onda kalmak zorundayız. Eğer meyve vermek istiyorsak değerli kardeşler. Başka bunun ikinci bir şıkkı yok. Onun için dallar bütün yaşamını ve gıdasını asmada kalarak asmanın gövdesinden aldığı gıdayla ürün vermeye, o tatlı üzümleri üretmeye devam ediyor. Bizler nasıl bunu gösteriyoruz? İşte Rabbin sözünü okuyaraktan, dua ederekten, yerine getirerekten ne yapıyoruz? Onda kaldığımızı, ona ait olduğumuzu yansıtmış, göstermiş oluyoruz. Demek ki meyve vermek teslim olmakla, kendini ona sunmakla mümkün. Şimdi bu meyvelerin ne olduğunu Bülent size okudu 22 ve 23. ayetlerde. Nasıl sıralanıyor? Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir diyor. Ve bedenin meyveleri 19. ve 20. ayetlerde sıralanıyor. Tam tersidir bakınız. Fuhuş, pislik, sefahat yani eğlence düşkünlüğü, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler. Şimdi aslında burada hiçbir şey söylemeye gerek yok. Doğal olaraktan bir avucumuzun içerisine ruhun meyvelerini alalım. Bir avucumuzun içerisine bedensel benliğimizin meyvelerini alalım. Karşılaştıralım ve kendi hayatımıza bakalım. Hangisi hayatımıza yansıyor? Bunlara bakaraktan bile hangi oranda Rabbe yakın yürüdüğümüzü bile keşfetmek, öğrenmek kesinlikle mümkün. Hiç teoloji yapmaya gerek yok. Çok açık bir şekilde eğer benim hayatımda sevgi, sevinç, esenlik, iyilik yansıyorsa amin hamdolsun. Ama benim hayatımda putperestlik dediğimiz o büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık almış başını gidiyorsa demek ki Rab'den uzak bir hayat yaşadığının göstergesidir, resmidir sevgili kardeşler. Eğer kutsal ruh yaşamlarımızda iyi ürün üretecekse, kutsal ruh yaşamımızda iyi ürün üretecekse o zaman ne yapmamız gerekiyor? Eylemin söylediği iyi tohum ekmemiz gerekiyor. Doğru mu? Ektiğimizi biçtiğimiz için iyi tohum ekmemiz gerekiyor. Bu da bir sonraki bölümde yani Galatyalılar 6. bölümde çok net bir şekilde vurgulanıyor. 6. bölümün 7 ve 8. ayetleri Galatyalılar 6. bölümün 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Demek ki daima sevgili kardeşler değişmez olarak ektiğimizi biçeriz yaşamakta olduğumuz bu yaşamda. Yani ne ekiyorsak onu mutlaka ve mutlaka biçeceğiz. Bu da şunu gösteriyor çok açık bir şekilde. Ne ekeceğimize karar vererek ne biçeceğimizi de önceden keşfetmiş olabiliriz. Yani eğer ben iyi şeyler biçmek istiyorsam iyi şeyler ekmem gerekiyor ki iyi şeyler biçeyim. Değil mi? Yani bugün kalkıp da bir çiftçi buğday istiyorsa kesinlikle o çiftçi kalkıp da arpa yulaf ekmez. Eğer buğday biçmek istiyorsa o çiftçi mutlaka toprağına buğday ekmek zorundadır sevgili kardeşler. Aynı biçimde ruhun ürününü elde etmek istersek bence o yönde ekmemiz gerekiyor. Çok eski bir söz var. Şöyle, bir düşünce ek diyor, bir eylem biçersin. Demek ki düşünce ve eylem birbirine yakın şeyler. Demek ki senin eylemlerin, tutum ve davranışların senin hangi düşüncede olduğunu yansıtıyor. Doğru mu? Yani kafandaki düşünce, zaten çok güzel bir söz var kutsal kitapta. Ağız diyor, yüreğin taşmasından söyler. Demek ki yürekteki yapı senin hayatına ister istemez yansıyor. Sen nasıl düşünüyorsan hayatını o şekilde sürdürüyorsun. Yani buradaki söz hakikaten çok çok güzel, hoşuma gitti. Aslında devam ediyor bu söz. Bir düşünce ek, bir eylem biçersin. Bir eylem ek, bir alışkanlık biçersin. Ve diyor ki bir alışkanlık ek, bir karakter biçersin. Bir alışkanlık ek, bir karakter biçersin. Yani sözlerin, davranışların, yaşam tarzın ne yapıyor? Recep'in geleceğini belirliyor işte. Senin sözlerin, tutumun, davranışların, attığın adımlar senin geleceğini belirliyor değerli kardeşim. Onun için varlığımızı bir tarla gibi olduğunu düşünmemiz hiç de yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ama bu öyle bir tarladır ki, bizim varlığımız bir tarla olduğunu düşünün. Ama öyle bir tarladır ki ikiye ayrılmış bir tarla. İkiye bölünmüş bir tarla. Yani o iki bölüme de ekmek mümkün. Bu iki tarlanın bir bölümü neyi yansıtıyor? Eski varlığımızı yansıtıyor. Bir parçası da yeniden doğduktan sonra ki varlığımızı, o yeni ruhta elde ettiğimiz yapımızı, doğamızı yansıtıyor. Şimdi bir imanlı ruha ekerken bir başka imanlı da benliğine ekebilir mi? Ekebilir. Bir imanlı ruha ekerken bir başka imanlı benliğe ekebilir. Ama baktığınız zaman diyorsun ki o da imanlı, o da imanlı ama farklı meyveler yansıyor. Bu çok normal bir şey. Biz robot değiliz biliyorsunuz. Özgür olduğumuz için, özgür varlıklar olduğumuz için, eğer sen ruha ekiyorsan doğal olarak ruhtan biçeceksin. Ama sen benliğe ekiyorsan doğal olarak benlikten biçeceksin. Bu kadar açık ve açık ve net. Onun için bazen kişileri çok rahat bir şekilde yargılayabiliyoruz ama yargılamadan önce şunu söylememiz lazım. Gerçekten o kardeşi belki sevgiyle uyarmamız lazım. Değerli kardeşim, senin gidişatın doğru değil. Senin yaşamındaki bu davranışların Rabbe uygun davranışlar değil. Bu olmamalı deyip ona gereken desteği, gereken açıklamayı yapmakla sorumluyuz. Her birimiz Rabbin çocukları olaraktan. Şimdi bir de bu ekmek ve biçmenin ne anlama geldiğini de size biraz açıklamak istiyorum. Ekmekle alışkanlıklar, yaşam biçimi, yaşam tarzı kastediliyor. Ekmek budur. Yani senin yaşam biçimin, yaşam tarzın ve alışkanlıkların. Nasıl ekiyorsan o şekilde biçeceksin. Şimdi tüm bunlar bir bütün olaraktan düşünürsek, ilişkilerimizi, okuduğumuz yayınları, sinema ya da televizyonda izlediğimiz filmler, bak bunlar çok etkiliyor insanı. Yani senin okuduğun kitaplar bile çok önemli. Kafa ne ile meşgulse hayatında o ürün geliyor sevgili kardeşler. Ben kendi hayatımda bunu çok net bir şekilde gördüm. Ve gerçekten de Türkiye'deyken baldır bacak resmi olmayan Cumhuriyet Gazetesi vardı. Cumhuriyet Gazetesi okuyordum. İster istemez. Ciddi söylüyorum. Yani bunu ama Cumhuriyet Gazetesi'ni okurken de o gazetenin yapısal düşüncesi benim hayatımda yansıyordu. Bunu açıkça ifade ediyorum. Yani ne okuyorsan, ne türden filmler izliyorsan, bunların hepsi senin hayatında etkisi var. Ya da boş zamanlarında nelerle ilgileniyorsun? Boş zamanlarında. Yani zihnimize egemen olan şeyleri tümünü kapsıyor değerli kardeşler. Bu alışkanlıklar diye anlatmaya çalıştığım şeyler. Bütünüyle senin davranışlarında bu net bir şekilde yansıyacak. Demek ki ne ekersek biçim de ona uygun olacak. Eğer doğru olanı biçmek istiyorsak doğru tarlaya doğru tohumu ekilmesi gerekiyor. Eğer doğru olanı biçmek istiyorsak. Benliğe ekildiğinde çürüme biçileceğini söylüyor. Değil mi? Benliğe ekildiği zaman çürüme biçileceğini söylüyor. Bu gerçekten çok çirkin bir söz. Çürük. Şimdi hiç çürük meyveyi bilmeden de yediniz mi hiç? Yani tanıdığınız bir şeftali, ben o Ağustos döneminde o büyük sulu şeftalileri ben çok severim. Onları yiyorum, bazen fark etmiyorsun, bir ısırık atıyorsun, içeride birazcık çürüklük var. O güzelim ağzımın tadını yok ediyor. Yani o kadar berbat bir şey. Yani buradaki çürümek sözü, Yunancasındaki karşılığı ceset. Hani o cesette cesedin kokmuşluğu var ya, onu ifade etmek için kullanılıyor. Çürüklük. Yani diyebiliriz ki ölümü, o ceset, o dehşet verici şeyleri kastedilmiş oluyor burada. Demek ki kutsal ruha ektiğimiz zaman bunun tam tersi oluyor. Nedir kutsal ruha ektiğimiz zaman? Şimdi benliğe ektiğimizde çürüklük biçiyorsun ama evet, ruha ektiğimiz zaman sonsuz yaşam biçiyorsun. Sonsuz yaşam biçiyorsun. Yani diyebiliriz ki ruhun meyveleri insanın hayatında doğrudan yansımıyor. Otomatikman ruhun meyve, iman ettin, kurtuldun, hamdolsun, şimdi sevgi, sevinç, esenlik hepsi patır kütür benden yansıyacak. Aa, böyle bir şey yok. Otomatikman hiçbir şey olmuyor değerli kardeşler. Kutsal ruh yönünde, onun isteği yönünde, yönetiminde atılan adımların sonucunda sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik diye bu tür güzellikler senin hayatında yansımaya devam edecektir sevgili kardeşler. Kutsal ruhun yönetiminde adım attıkça, otomatikman değil. Ve burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var sevgili kardeşler. Onu da ifade etmek istiyorum. 22 ve 23. ayetlerde meyveler sıralanmadan önce bir ifade var burada. Bakın lütfen. 22 ve 23. ayetlerde ruhun meyveleri sıralanıyor değil mi? Ruhun meyveleri sıralanmadan önceki ifade nedir orada? Ne diyor 22. ayette? Ha, bak farkındasanız ruhun ürünleri demiyor. Ruhun ürünü diyor. Tekil kullanıyor değil mi? Çoğul değil. Bu çok çok önemli bir ifade. Bu bize neyi gösteriyor? Sevginin bir meyve olduğunu ve o sevgiden sevincin, esenliğin, iyiliğin ortaya çıktığını gösteriyor. Çok açık, çok net bir şekilde sevgili kardeşler. Onun için sevgi başı çekiyor farkındasanız. İlk başta sevinç değil, bak okuduğu ayetler, Sami'nin okuduğu ayetlerde de sevinçten söz ederken önce sevgi diyor, ondan sonra sevinci dile getiriyor. Çok enteresandır. Demek ki sevginin bir sonucudur esenlik, sevinç, iyilik, sevginin sonucu değerli kardeşler. Bunu burada altını önemli çizmek istiyorum. Şimdi sevgiden sonra bak neler çıkıyor. Sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim. Aşağı yukarı 8 tane mi? Aşağı 8 tane. 8 tane bir çiçek düşünün. Her biri birer gül düşünün. Şimdi o 8 tane gülü bir arada, o demedi bir arada tutan nedir? Sevgi. Demek ki hepsini bir demet olaraktan bir arada tutan sevgi oluyor sevgili kardeşler. Ve bütün bu şeylere baktığımız zaman, ruhun meyvelerine baktığımız zaman aslında orada da bize aynı yasada olduğu gibi bir sistemle bize açıklanıyor. Çok enteresan bir şekilde. Şimdi nedir bu sistem? Şimdi biliyorsunuz yasa Sina Dağı'nda Musa'ya verildiğinde 10 emir verildi, değil mi? 10 emre buyruğa baktığımız zaman ilk 4 buyruğunun, bazıları 5 buyruk olarak söylüyorlar ama çok açık bir şekilde ilk 4 buyruğunun Tanrı'ya yönelik olduğunu görüyorsun. Ama 4'ten sonraki 5, 6 ve 10'a kadar olan buyruklar insanla insan arasındaki ilişkileri kastediyor. Demek ki ilk kısım, ilk birinci parça 4 tane buyruk Tanrı'yla olan ilişkimiz. Geri kalan o 6 tane buyrukta insanla olan, yani biri dikey, biri yatay ilişki. Şimdi burada ruhun meyvelerine ben birazcık incelediğim zaman kendim çıkarttım, onu bir denklem olaraktan çıkarttım. Aslında burada da bir farklı özellik daha var. Birincisi Tanrı'ya yönelik, ikincisi insana yönelik, üçüncüsü de kişinin kendisine yönelik. Üçüncü bir nokta daha var burada. Çok enteresan. Şöyle diyebiliriz. Sevgi, sevinç, esenlik Tanrı'ya karşı tutumumuzla ilgili. Sevgi, sevinç, esenlik Tanrı'yla tutumumuzla ilgili. Yani Tanrısına sevgisi, Tanrısındaki sevinci ve Tanrısıyla esenliği. Görebiliyor musunuz? Ama ikinci sırada yer alanlara bakalım. Sabır, şefkat. Biz sabırı kime gösteriyoruz? İnsana gösteriyoruz, değil mi? Karşımızdaki yamuk tipi hareketler yapan insanlara sabır gösteriyoruz. Bak, sabır, şefkat, iyilik ise toplumla ilgili. Çok ilginç. Yani insana yönelik. Ama diğer üçü ise bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetimde kişinin kendine yönelik. Görebiliyor musunuz? Bütün bu Rabbin çocuğunda yansıyan ürünlerin hepsi aslında bütünüyle her şeyi özetliyor çok net bir şekilde. Aynı sanki yasada olduğu gibi. O 10 buyrukta olduğu gibi. Gerçekten mükemmel bir durum söz konusu burada sevgili kardeşler. Onun için haberci Pavlos Korintos'a yazdığı birinci mektubunda sevgi olmadığında ne olduğunu da net biçimde bize açıklıyor sevgili kardeşler. Sevgi yoksa diyor, bakınız lütfen, birinci Korintoslar, birinci mektup, 13. bölüm, birinci ayet. Ne diyor orada? Sevgim olmazsa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım olmaz. Bakın, dedik ya, sevinç, esenlik, iyilik, o güzel çiçekleri bir arada tutan neydi? Sevgi. O bağı söküyorsun, atıyorsun, çiçekler dağılıyor. Eylem burada istemeyerek olsa nasıl şeyleri dağıttı, gülleri, değil mi? Yani biz onu şöyle düşünelim. O bütün hepsini tutan o vazoyu bir sevgi bağı olaraktan düşünelim. Vazoyu sevgi olaraktan düşünelim. Değil mi? O vazoyu ortadan çıkardığın zaman bütün güller dağılıyor. Değil mi? Ya evet. Yani demek ki yani sevgi olsaydı dağılması mümkün olmazdı. Demek ki değerli kardeşler, biz sevgiyi aldığımız zaman, bir tarafa attığımız zaman sevinç, esenlik, iyilik dediğimiz o şeyler bizim hayatımızda olmayacak. O zaman bu neyi gösteriyor? Sevinç, esenlik, iyilik neye bağlı? Hangi oranda sevgiye sahip olduğumuza bağlı. Bu sevgi kime karşı sevgi? Rab İsa Mesih'e olan sevgimiz. Benim eğer Rab İsa Mesih'e olan sevgim ne kadar içtense, ne kadar yakınsa, işte o oranda benim yüreğimde sevinç var. O oranda benim yüreğimde esenlik var. O oranda iyilik yapma arzusu içerisinde hizmetimi devam ettiriyorum. Demek ki birbirine bağlantılı şeyler. Onun için birisi çok güzel bir ifade kullanmış. Çok hoşuma gitti. Müzikten anlayanlar bunu çok daha iyi bilirler ve tasdiklerler. Diyor ki sevgisiz dil melodisiz gürültü gibidir diyor. Sevgisiz dil melodisiz gürültü gibidir. Şimdi biz bazen piyano olmadan ya da diyelim saz olmadan, müzik aleti olmadan, bir melodi olmadan ilahi söylemeye çalışıyoruz. Hakikaten de çoğu zaman bocalıyoruz. Değil mi? Hem kuru oluyor hem de bocalama oluyor. Ama bize öncülük eden bir çalgı aleti varsa, bir çalgıyla, çalgıya uyaraktan, çalgı bizi alıp götürüyorsa, o melodiyle gittiğimiz zaman gerçekten de çok farklı bir harmoni, bir uyum söz konusu oluyor. Onun için bu söze ben katılıyorum. Sevgisiz dil, melodisiz gürültü gibidir. O zaman diyebilir miyiz? Sevgi konuşmaya derinlik katıyor. Sevgi konuşmaya sıcaklık katıyor. Sevgi konuşmayı anlamlı kılıyor. Sevgi. Eğer sevgi yoksa tan tan tan tan ötersin. Milleti kendine çekmezsin. Onların senden uzaklaşmasına vesile olmuş olursun. Değerli kardeşler. Onun için sevgi yüreğimizde olmadığında diğer hepsini, sevinci, esenliği, sabırı, iyiliği fırlatıp atmış oluyorsun. Demek ki bunların hiçbiri sevgi olmadan oluşmuyor. Ben işte onun için kafama denklem kurdum. Ya Recep diyorum. Yüreğinde niye sevinç yok? Bazen hani. Niye kendimi kuru hissediyorum? Çünkü Rabbime olan sevgi, sevgisine yakın olmadığım için. Rabbime daha yakın yürümediğim için. Ve ben Rabbime olan sevgisine birazcık önem ve değer verip yakınlaştığım zaman yüreğimde büyük bir esenlik oluşuyor. Demek ki bununla bağlantılı bir şey. Aile ilişkisini bile devamını sağlayan nedir? Sevgidir. En önemli tutkal sevgidir. Sevgi karşındaki kişiye saygı duymanı sağlıyor. Sevgi o karşındaki kişinin yanlış hareketlerine katlanmanı sağlıyor. Sabır diyoruz değil mi? Bu sabır nasıl oluşuyor? Varsa sevgi oluşuyor. Değerli kardeşler, sevgi yoksa oluşması mümkün değil. Mümkün değil. Evet, buradaki sözler değerli kardeşler çerçeveye konup asılması için değil. Tabii ki buradaki güzel sözleri bir takım yerlere yazıp, güzel çerçevelere koyup, duvarlara asmanın tabii ki şeyi yok, zararı yok. Ama eğer Rab'de olduğunu söylüyorsan, eğer Rabbin çocuğu olduğunu söylüyorsan, eğer İsa Mesih'e ait olduğunu söylüyorsan, mutlaka ve mutlaka sevgi hayatında olmalıdır. Çünkü seven Tanrı'ya aitsin. Seven İsa Mesih'e aitsin. Onun için buradaki sevgi kendi çıkarını aramayan sevgi. Hamdolsun. Yani başkaları için bir şeyler yapar ama bir şeyler beklemez. Hani ben burada her zaman söylerdim değil mi? Görüyorsun ki bu sandalyenin oradan kalkıp buraya konması lazım. Bekleme bir başkası gelsin o sandalyeyi buraya koysun. Rabbi olan sevgi kalkar, gider o sandalyeyi alır, buraya getirmesini bilir. Anlatabiliyor muyum? Onun için bunu aklınızdan çıkarmayın. Başkaları için sevgi bir şey yapar ama bir şey beklemez. Sen yaptıkça o sevinç sende çoğalıyor. Rabbim bir şey yapmasına gerek yok. Sen bir şeyler yaptıkça, o sevgiyle bir şeyler yaptıkça senin yüreğinde esenlik çoğalıyor sevgili kardeşler. Agape sevgisi, değişmeyen sevgi, hamdolsun. Ve size açıklamıştım çok daha önceden evlilik konusunu paylaşırken. Neydi o, hatırlayanınız var mı? Sevgi nedir? Karşındaki kişinin mutluluğu için, karşındaki kişinin iyiliği için, mutluluğu için emek vermek. Çaba harcamak. Yani Vural, Özlem'in mutluluğu için çaba harcaması lazım. Ben Özlem'i nasıl mutlu edebilirim diye. Bülent, Eylem'i nasıl mutlu edebilirim diye emek vermesi lazım. Recep, Krishna'yı mutlu edebilmek için emek vermesi lazım. Krishna da Recep'e, Eylem de Bülent'e, Özlem de Vural'a. Bakınız, ilişkilerinizi gözden geçirin. Kimseyi burada eleştirmiyorum. Ama ilişkilerinizi gözden geçirin. Hangimizin eşi benim mutluluğum için, kendine sorabilirsin, emek veriyor? Ben hani Ercan'dan örnek vermiştim. Ercan yanıma geldiği zaman küçükken hemen biliyordum arkadan bir şey gelecek diye. Geliyordu, sevdiriyordu kendini, kucağıma oturuyordu. Koklaşıyorduk. Ona da tak arkadan baba dedim, şimdi geliyor bir şey. Yani ya şimdi çocuktur tabii ki ama sevgisini veriyor, arkadan bir şey istiyor. Ama bizim eşlerimize karşı olan sevgimiz böyle olmaması lazım. Ondan bir şey beklemek amacıyla sevgi göstermememiz lazım. Ben Rab'den bir şey alacağım umuduyla Rab'bi sevmemem lazım. Rab zaten yapacağını yaptı benim için. Onun canını vermesinden daha büyük bir sevgi olabilir mi diyor kutsal kitap. Daha ne yapsın Rab? Canını Recep için feda etti. Benim yapacağım tek bir şey var. Onu sevmeye devam edeceğim. Sevmeye devam et. Ben size garanti veriyorum. Hayatınızda sevinç de olacak. Esenlik de olacak. İyilik de, şefkat de, hüngür hüngür demeyelim ama gürül gürül akmaya devam edecek. Son bir ayet. Bakın ne diyor? Romalılara yazılan mektubun 6. bölümünde. Bedenin parçalarını kötülük araçları olarak günaha sunmayın. Yaşama kavuşmuş kişiler olarak kendinizi Tanrı'ya sunun. Bu ne demektir? Rabbin sevgisiyle bütünleşin. Onunla özdeş olun. Özdeş oldukça, onunla bütünleştikçe, Tanrı'nı kendini Rab'be sundukça o esenlik, yani o sevgi, verdiğin sevginin bir geriye dönüşü olaraktan yüreğinde esenlik ve sevinç ve iyilik, o şefkat hiçbir zaman eksik olmayacak sevgili kardeşler. Bunu içten ve candan söylüyorum. Konu bitmedi tabii ki. Yani burada noktalamak zorundayım. Ama tam 2-3 dakikamız var. Biz bütünüyle her şeyimizi Rabbimizin ellerine sunmamız lazım. Sunmak demek teslim etmek demektir. Teslim, nasıl insan teslim olur? Güven varsa teslim olur. Seviyorsan teslim olursun, değil mi? Sevgi ve güven iç içe. Eğer benim Rab'be karşı sevgim varsa, güvenim varsa ona teslim olmak zorundayım. Teslim ol, bak göreceksin sana nasıl geriye dolu, bereketli bir şekilde geriye dönüş olacak. Eğelim yüreklerimizi, Rab eksikliğimizi biliyor, zayıflığımızı görüyor. İnanıyorum ki Rab vermeye her zaman hazır. Çünkü onun sevgisi alan bir sevgi değil, veren bir sevgi. Bize de aynısını vermeye çalışıyor. Biz de insanlara aynı şekilde vermeye devam edelim. Birbirimize de aynı şekilde vermeye devam edelim. Ki bu topluluğun sağlıklı bir şekilde gelişmesini istiyorsak. Şöyle bir 30 saniye her zamanki gibi boynumuzu eğelim, yüreğimizi eğelim. Rab yüreklerimize baksın. Ve Sami yine duayla toplantımızı noktalar.